Ayrım 8, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 97. 1522 Sevilla, en uzun yolculuk. Kimse onların yaşadığını sanmıyordu ama dün gece geldiler. Demir atıp bütün toplarını ateşlediler. Ne hemen karaya çıktılar ne de kendilerini gösterdiler. Ertesi sabah iskelenin üzerinde belirdiler. Paçavralar içinde titreyerek ellerinde yanan meşalelerle girdiler Sevilla'ya. Kalabalık başlarında Juan Sebastian de Elcano'nun bulunduğu bu korkuluklar alayına şaşkınlıkla yol açtı. Sendeleyerek birbirlerine dayanıp destek alarak ilerlediler. Kiliseden kiliseye giderek adaklarını yerine getirdiler. Kalabalık sürekli peşlerindeydi. İlahiler söylediler yürürken. 3 yıl önce burunları batıya dönük 5 zarif gemiyle ırmakta yol almaya başlamışlardı. Okyanuslar arasındaki geçidi, servet ve şöhreti bulmak için bir araya gelmiş bir avuç serüvenci. Hepsi kaçaktı. Yoksulluk, aşk, hapis ya da dar ağacından kaçarak denize açılmışlardı. Hayatta kalanlar şimdi fırtınalardan, suçlardan, harikalardan söz ediyorlar. Haritası ya da adı olmayan denizler ve karalar gördüler. Dünyanın kaynadığı bölgeyi hiç yanmadan 6 kez geçtiler. Güneyde mavi karla gökyüzünde bir haç oluşturan 4 yıldızla karşılaştılar. Ayın ve güneşin tersine gittiğini, balıkların uçtuğunu gördüler. Rüzgarın gebe bıraktığı kadınlardan söz edildiğini duydular. Balinaların açık çenelerinden içeri dalıp yüreklerini yiyen karga benzeri siyah kuşlara rastladılar. Anlattıklarına bakılırsa çok uzak bir adada yarım metre boyunda kulakları ta ayaklarına değen küçük insanlar yaşıyor. Kulakları öylesine uzun ki yattıkları zaman biri yastık öteki yorgan oluyor. Anlatılanlara göre Molukka kızılderilileri gemilerden indirilen sandalları gördükleri zaman gemilerin küçük kızları sanmışlar. Gemilerin bunları doğurup emzirdiklerini düşünüyorlarmış. Hayatta kalanlar karaların kapılarını açtığı, okyanusların birbirine kavuştuğu güneyin güneyinde kızılderililerin soğuktan ölmemek için gece gündüz kocaman ateşler yaktıklarını anlatıyorlar. Bu kızılderililer öylesine büyük ki diyorlar, başlarımız bellerine bile gelmiyordu. Keşif gezisinin başkanı olan Magellan bunlardan ikisinin ayak ve kol bileklerine takı olarak pranga takmış, onları öyle yakalamıştı. Ama daha sonra biri iskorbüt, öteki ise sıcaktan ölmüştü. Burunlarını tutarak kokuşmuş suları içmekten başka seçeneklerinin olmadığını, talaş, kösele, son kalan kurtlu bisküvileri ellerinden kapmak için ortaya çıkan sıçanları yediklerini söylüyorlar. Açlıktan ölen herkesi denize atmışlardı. Bunlara taş bağlayamadıkları için cesetler batmamış, suyun üstünde kalmışlardı. Avrupalılar yüzleri göklere dönük, kızılderililer yüzleri aşağı dönük olarak, Molukkalara vardıkları zaman denizcilerden biri kızılderililere bir oyun kağıdı, bir karo papazı vererek 6 pili çalmıştı. Ama damakları öylesine şişti ki tek lokma bile ısıramamıştı bunlardan. Magellan'ın ağladığını gördüler. Gemiler daha önce hiçbir Avrupalı tarafından aşılmayan okyanusun sularına daldığı zaman bu sert Portekizli denizcinin gözlerinde beliren yaşları. Onun korkunç öfkelerine, 2 isyancı kaptanın başlarını kestirip parçalatışına, başka ayaklanmacıları çöle terk edişine de tanık oldular. Magellan şimdi bir leş, bacağına zehirli bir ok atan Filipino yerlilerinin elinde bir ganimet. 3 yıl önce Sevilla'dan ayrılan 237 denizci ve askerden 18'i döndü. Kurt yemiş omurgası 4 bir yandan su alan köhne bir gemiyle geldiler. Hayatta kalanlar gemileriyle dünyanın çevresindeki ilk yolculuğu az önce tamamlayan, açlıktan ölmek üzere olan bu adamlar. 1523 Cusco, Huayna Capac. Doğan güneşin önüne kapanıp alnını yere sürüyor. İlk ışınları elleriyle yakalıyor, ağzına götürüyor, ışığı içiyor. Sonra doğrulup ayağa kalkıyor, gözünü kırpmadan doğruca güneşe bakıyor. Huayna kapağın arkasında onun pek çok kadını başlarını öne eğmiş bekliyor. Pek çok prens de bekliyorlar sessizlik içinde. İnka güneşe bakıyor, bir eşitine bakar gibi bakıyor. Rahipler arasında bir tepki mırıltısı büyüyor. Görkemli babanın oğlu Huayna Kapak'ın çok erdemli, genç ve güçlü reis sanıyla tahta geçtiği günden bu yana uzun yıllar geçti. İmparatorluğun sınırlarını atalarının zamanındakine göre çok genişletti. Güç hırsıyla dolu kaşif ve fatih Huayna Kapak, ordularının başında Amazon ormanlarından Quito tepelerine, Chaco'dan Şili sahillerine kadar gitti. Uçan oku, öldürücü savaş baltasıyla kendini yeni dağların, ovaların, kumlu çöllerin efendisi yaptı. Şimdi Avrupa'dan büyük olan bu imparatorlukta düşünde onu görmeyen, ondan korkmayan yok. Otlaklar, sular, insanlar Huayna Kapak'a bağlı. Onun iradesi dağları, insanları yerinden oynatıyor. Tekerleğin bilinmediği bu imparatorlukta Kuzco'dan gelen taşlarla Quito'da binalar yaptırdı. Gelecekte büyüklüğü bilinsin, insanlar sözüne inansın diye. İnka gözünü ayırmadan güneşe bakıyor. Rahiplerin korktuğu gibi küstahça değil, acıyarak. Huayna Kapak güneşe acıyor. Çünkü onun babası en eski zamanlardan beri bütün İnkaların babası olarak güneşin yorulmaya, sıkılmaya hakkı yok. Güneş hiçbir zaman dinlenmez, oyun oynamaz, unutmaz. Her günkü buluşma saatini herhalde kaçırmayacak. Bugün de gökte, dünkü ve yarınki rotasını aynen izleyecek. Güneşi seyrederken Huayna Kapak karar veriyor. Yakında öleceğim. 1523 Kuauhika Polka, reisin sorunları. Yiyecek ve altın veriyor, vaftiz olmayı kabul ediyor. Ama Gil Gonzalez de Avia'dan İsa'nın nasıl olup da insan ve tanrı, Meryem'in bakire ve anne olduğunu açıklamasını istiyor. Ruhların gövdeden ayrılınca nereye gittiğini, Roma'daki kutsal rahibin ölüme bağışık mı olduğunu soruyor. Kastilya kralını kimin seçtiğini soruyor. Reis Nikaragua, topluluğun bir seybe ağacının altına toplanan yaşlıları tarafından seçilmişti. Kral da kendi topluluklarının yaşlıları tarafından mı seçilmişti? Reis İspanyol Fatih'ten bu kadar az adamın o kadar çok altını neden istediğini anlatmasını da istiyor. Gövdelerinde bu kadar çok takıya yer var mı? Sonra bir peygamberin söylediği gibi güneşin, yıldızların ve ayın ışıklarını yitireceğinin ve göğün çökeceğinin doğru olup olmadığını soruyor. Reis Nikaragua bu yörelerde neden hiç çocuk doğmayacağını sormuyor. Birkaç yıl içinde kadınların köle doğurmak istemeyeceğini ona söyleyen bir peygamber olmadı. 1523 Payinala Malinche Cortes'ten bir çocuğu oldu ve Cortes'e bir imparatorluğun kapılarını açtı. Meksika'nın fethi boyunca hep onun gölgesi, bekçisi, çevirmeni, danışmanı, aracısı, sevgilisi oldu ve onun yanında ata binmeye devam ediyor. Payinala'dan bir İspanyol kadını gibi giyinmiş, ince yünlüler, ipekler, satenler içinde geçiyor ve yeni efendilerle gelen kibar hanımı önce kimse tanımıyor. Malinche doğru bir küheylanın sırtından ırmağın kıyılarını seyrediyor. Bu tatlı havada derin bir soluk alıyor, 20 yılı aşkın bir süre önce büyü ile korkuyu bulduğu yeşil kuytulukları boşuna arıyor. Annesi onu köle olarak sattığı ve Yucatan'ın Maya beylerine hizmet etmek için Meksika topraklarından alınıp götürüldüğünden bu yana pek çok yağmur, güneş, acı ve keder gördü. Annesi Payinala'da ziyaretine gelenin kim olduğunu duyunca kendini onun ayaklarına atıyor, bağış dileyerek ayaklarını gözyaşlarına boğuyor. Malinche bir el hareketiyle onu durduruyor, omuzlarından tutup kaldırıyor, sarılıyor, kendi gerdanlığını onun boynuna geçiriyor. Sonra atına biniyor yeniden ve İspanyollarla birlikte yoluna devam ediyor. Annesinden nefret etmesine gerek yok. Yucatan beyleri onu 4 yıl önce Hernan Cortes'e armağan ettiklerinden bu yana Malinche'nin öcünü almaya zamanı oldu. Borç ödendi. O yaklaştığı zaman Meksikalılar eğilip titriyorlar. Kara gözlerinin bir bakışı bir prensin dar ağacından sallanması için yeterli. Ölümünden sonra çok uzun bir süre gölgesi, yenmek ve aşağılamak için o kadar çaba harcadığı büyük Tenochtitlan'ın üstünde asılı kalacak. Hayaleti uzun açık saçları ve dalgalanan giysisiyle Chapultepec'in ormanlarından, mağaralarından korku saçmayı sonsuza dek sürdürecek. 1524 Quetzaltenango Şair çocuklara bu savaşın öyküsünü anlatacak. Şair Pedro de Alvarado'dan ve korkuyu öğretmek için onunla birlikte gelenlerden söz edecek. Yerli birlikler yok edildiğinde Guatemala bir mezbahaya dönüştüğü zaman komutan Tecum Uma'nın havaya yükseldiğini, kanatlanıp uçtuğunu, gövdesinden tüyler çıktığını anlatacak. Uçup Alvarado'nun üstüne saldırmış ve sert bir vuruşla atının başını koparmıştı. Ama Alvarado ile at ikiye ayrılıp öylece kaldılar. İspanyol Fatih başsız attan inip ayağa kalktı. Komutan Tecum yeniden uçtu. Her yanı pırıl pırıl daha yükseklere çıktı. Bulutlardan aşağıya inişe geçtiğinde Alvarado bir yana çekilip mızrağını saplayıverdi onun gövdesine. Köpekler Tecum Uman'ı parçalamak için fırladılar. Ama Alvarado'nun kılıcı onları durdurdu. Alvarado uzun süre yenik düşmanına, onun parçalanmış gövdesine, kol ve bacaklarındaki renkli tüylere, kırık kanatlara, ince elmas ve zümrütle süslü üçlü tacına baktı. Alvarado askerlerini çağırdı. Bakın dedi onlara, miğferlerini çıkarttırdı. Şairin çevresinde bir halka oluşturarak oturan çocuklar soracaklar. Sen bunların hepsini gördün mü, işittin mi?
Evet.
Sen burada mıydın diye soracak çocuklar.
Hayır, halkımızdan burada olan hiç kimse canlı kalmadı.
Şair hareket eden bulutları, ağaçların dalgalanan tepelerini gösterecek parmağıyla.
Mızrakları görüyor musunuz diye soracak. Atların toynaklarını görüyor musunuz? Ok yağmurunu, dumanı.
Dinleyin diyecek ve kulağını patlamalarla dolu toprağa dayayacak. Sonra onlara rüzgarda tarihin kokusunu bulmayı, ırmağın parlattığı taşlarda tarihe dokunmayı, kimi bitkileri çiğneyerek tadını tanımayı öğretecek. Hiç acele etmeden, insanın kederi sindirmesi gibi. 1524 Utatlan, yenilenlerin öcü. Kızılderili reislere kentin yıkıntılarının ortasında yatan kurum gibi siyah bir avuç kemik artık, bugün Kuiçelerin başkentinde yanık kokmayan hiçbir şey yok. Neredeyse bir yüzyıl önce bir peygamber konuştu. Kuiçeler tam yüreğini sökecekleri sırada Kakçikuelerin bir reisi şunları söyledi. Bilin ki silahlı, baştan ayağı giysili ve bizim gibi çıplak olmayan bazı adamlar bu yapıları yıkacak, sizi baykuş ve yaban kedilerinin mağaralarında yaşamaya mahkum edecek. Bütün bu görkem yok olup gidecek. Kendisini öldürürlerken konuştu burada. Pedro de Alvarado'nun askerlerinin bir şenlik ateşine çevirdiği bu vadiler kentinde. Yenik reis Kuiçelere lanet okudu. O zaman bile Kuiçelerin Guatemala'nın başka halklarına egemen olmasından bu yana uzun zaman geçmişti. 1524 Akrep Adaları Ekmek ve Şarap Töreni. Deniz onları yuttu, kustu, sonra yeniden yuttu, kayalara çarptı. Yunuslar ve deniz ayıları havada uçtu, gök yalnızca köpüktü. Küçük gemi parçalandığında adamlar sarp kayalara sarılmak için ellerinden geleni yaptılar. Dalgalar bütün gece savaştı, vura vura onları kayalardan kopartmak için. Birçoğu koparıldı, taşlara çarpıldı, yutuldu. Şafakta fırtına hafifledi, deniz çekildi. Kurtulanlar geleceklerini yazgıya terk edip döküntü bir kanoyla denize bıraktılar kendilerini. 5 gün boyunca içecek su ya da ağızlarını atacak bir meyve bulamadan resifler arasında sürüklendiler. Bu sabah adacıklardan birine çıktılar. Taşları kavuran bir güneş altında dizlerinin üstünde emekliyorlar. Hiç kimsenin geride kalanları sürükleyecek gücü yok. Çıplak, fena halde yaralılar.
Kaptana iyi bir davacı, kötü bir denizci olan avukat Alonso Zuazo'ya küfrediyorlar. Onu doğuran anaya, krala, papaya, tanrıya küfrediyorlar. Bu küçük yokuş dünyadaki en yüksek dağ. Adamlar tırmanmayı sürdürüyor ve ölümden önce kalan saatlerini sayarak avunuyorlar. Birdenbire gözlerini ovuşturuyorlar. İnanamıyorlar. Kumsalda onları 5 dev kaplumbağa bekliyor. Denizde kayalık adalara benzeyen ve gemiler sürtünüp geçerken aldırmadan sevişen kaplumbağalardan 5'i. Adamlar onlara doğru koşuyor. Açlık ve öfkeden uluyarak onları tutuyor, itiyorlar. Sonunda kaplumbağalar sırt üstü devrilip ayaklarıyla havayı tekmelemeye başlıyor. Adamlar bıçaklarını saplıyor, yararak, yumruklayarak kaplumbağaların karınlarını açıyor, başlarını fışkıran kana gömüyorlar. Sonra da güneş ağır ağır göğün merkezine doğru yoluna devam ederken, boyunlarına kadar bu iyi şarapla dolu fıçıların içine batmış uykuya dalıyorlar. Avukat Alonso Zuazo'yu dinleyen yok. Ağzı kan lekeleri içinde kuma diz çöküyor, ellerini kaldırıyor, kaplumbağaları kurtarıcımız İsa'nın 5 yarasına adıyor. 1525 Tuxcaha, Cuauhtemoc. Yaşlı bir sayba ağacının dalından ayak bileklerinden asılmış olarak Azteklerin son kralının gövdesi sallanıyor. Cortes onun başını kestirdi. Kalkanlarla, mızraklarla çevrili bir beşikte dünyaya gelmiş, işittiği ilk sözler şunlar olmuştu. ''Senin gerçek yuvan başka yerde. Sen başka bir ülkeye söz verildin. Senin asıl yerin savaş alanıdır. Senin görevin düşmanının kanını güneş içsin diye güneşe, düşmanının vücudunu toprak yesin diye toprağa vermektir.'' 29 yıl önce kâhinler başının üstünden su döküp geleneksel sözleri söylediler. ''Nerede saklanıyorsun kötü talih? Gövdenin neresinde gizliyorsun kendini? Bırak bu çocuğu!'' Ona Cuauhtemoc, düşen kartal adını verdiler. Babası imparatorluğu genişletmiş, bir denizden ötekine ulaştırmıştı. Prens tahta geçtiğinde işgalciler gelmiş, ele geçirmişlerdi bile. Cuauhtemoc ayaklandı, direndi. Tenochtitlan'ın yenilgisinden 4 yıl sonra savaşçıyı geri dönmeye çağıran türküler hala yankılanıyor ormanın derinliklerinde. Kim sallıyor şimdi onun kesik gövdesini? Rüzgar mı? Sayba ağacı mı? Sayba değil mi o dev gibi tepesinde onu sallayan, bu kırık dalı da soylu gövdesinden fışkıran binlerce koldan biri gibi benimsemiyor mu? Kırmızı çiçekler boy verecek mi üstünden? Yaşam sürüyor. Yaşam ve ölüm sürüyor. 1526 Toledo, Amerikan Kaplanı. Krala yeni dünyadan gelen kaplanı hayvan terbiyecisi Toledo'lu Alcazar'ın çevresinde dolaştırıyor. Kocaman bir gülümsemesi, sivri bıyıkları olan Lombardiyalı terbiyeci onu küçük bir köpek gibi bir tasma kayışıyla çekerken Jaguar sessiz adımlarla çakılın üzerinde kayar gibi ilerliyor. Gonzalo Fernandez de Oviedo'nun kanı donuyor. Bakıcıya o kadar güvenmemesini, yaban hayvanıyla o kadar yakın olmamasını, böylesi hayvanların insanlara göre olmadığını bağırıyor uzaktan. Terbiyeci gülüyor, jaguarı serbest bırakıyor, sırtını okşuyor. Oviedo hayvanın derinden gelen hırıltısını duyuyor. Böyle dişleri kenetli halde hırlamanın şeytana yakarış ve tehdit anlamına geldiğini iyi biliyor. Terbiyecinin çok uzak olmayan bir gün bu tuzağa düşeceğinden emin. Kaplanı kaşımak için elini uzatacak ve kaplan hızlı bir pençe darbesinden sonra onu gövdesine indirecek. Bu zavallı adam jaguara bu pençeleri, bu dişleri bir terbiyeci ona düzenli saatlerde yemek sunsun diye mi verdiğini sanıyor Tanrı'nın? Atalarından hiçbiri bir çan sesiyle yemeğe oturmuş değil, bütün görgüsü de gövdeye indirmekle sınırlı. Oviedo gülümseyen Lombardiyalı'ya bakıyor ve 4 mumun arasından bir kıyma yığını görüyor. ''Tırnaklarını kes!'' önerisinde bulunuyor sırtını dönerken. ''Tırnaklarını kökünden çek çıkar, bütün dişlerini de.'' 1528 Madrid, kesenin ağzını açmak. Soğuk çatlaklardan sızarak mürekkep okkalarındaki mürekkebi donduruyor. 5. Carlos her azize bir mum borçlu. Augsburg bankerleri Welser'lerden gelen parayla imparatorluk tacını satın aldı, düğün parasını ödedi, Roma'yı küçük düşürmesini, Flemenk ayaklanmasını bastırmasını, Pavia kırlarında Fransa'nın savaşkan soylularının yarısını darmadağın etmesini sağlayan savaşların önemli bölümünün parasal harcamalarını karşıladı. Welser'lere Venezuela'nın keşfini, sömürüsünü, yönetimini bahşeden buyruğu imzalarken imparatorun dişi ağrıyor. Çok uzun yıllar boyunca Venezuela'nın Alman valileri olacak. Bunlardan ilki Ambrosio Alfinger, damgalanmamış, Santa Marta, Jamaica ve Santo Domingo pazarlarında satılmamış, tek bir kızılderili bile bırakmayacak ve boğazı bir okla delinerek ölecek. 1528 Tumbes, sürprizler günü. Güneydenizine açılan keşif yolcuları en sonunda mangrove bataklıklarının, sivrisineklerin bulunmadığı bir kıyıya rastlıyor. Yakında bir köy olduğunu duyan Francisco Pizarro, bir askerle Afrikalı bir köleye yola çıkmalarını buyuruyor. Ekili ve kanallarla sulanan topraklardan daha önce Amerika'da hiç görmedikleri ekinlerin arasından geçen beyaz adam ile siyah adam Tumbes'e ulaşıyorlar. Tumbes'te ne çıplak gezen ne de açıkta uyuyan insanlar yeni gelenlerin çevresini sarıyor, onları armağanlarla buyur ediyorlar. Alonso de Molina'nın gözleri tapınağın duvarlarını kaplayan altın ve gümüşü ölçecek kadar büyük değil. Başka bir dünyadan çıkıp gelen bu kadar çok şey Tumbes halkını şaşkına çevirmiş. Alonso de Molina'nın sakalını çekiyor, giysilerine ve demir baltasına dokunuyorlar. Bir kafeste çığlıklar atan şu kırmızı göğüslü tutuklu canavarı soruyorlar işaretlerle. Ne istiyor? Alonso onu gösterip horoz diyor. Kastilya dilindeki ilk sözcüklerini öğreniyorlar. Askerin yanındaki Afrikalının durumu o kadar iyi değil. Derisini kuru mısır koçanlarıyla ovmak isteyen kızılderiliyi tokatlayarak koruyor kendine. Kocaman bir kazanda su kaynıyor. Rengini çıkarmak için onu kazana atmak istiyorlar. 8. ayrımın sonu. Sayfa 106.